Ayrım 26. Kayıp sicil, Erdoğan'ın çalınan dosyası, Soner Yalçın. Sayfa 236. Kısaca yazayım. Tarihimizde polis, modern devlet inşa projesi olan Tanzimat'ın ürünü. Kuruluş hedefi suç dalgasıyla mücadele değil, merkezileşen ve dolayısıyla bürokratikleşen, yeni vergi sistemini dayatan vesaire kamu yönetimini korumak. Yani padişah ve ordunun hakimiyetini kırmak isteyen yeni palazlanmış bürokrasinin dolaylı yönetimindeki gücüydü polis. Bu nedenle ordudan ayrıştırılıp özerkleştirildi. Ancak tarihsel süreç sorunlu oldu. Osmanlı ordusunun kaybettiği savaşlar polisle asker arasındaki güç dengesini değiştirdi. Polis galip çıktı. II. Abdülhamid'in despotik yönetimi polisin gücünü arttırdı ve sayıca yaygınlaştırdı. Kamu düzeninin bekçisi polis halkın değil, otoriter rejimin çıkarına hizmet etmeye devam etti. Türkiye'nin ilk siyasal rejimi olan İttihatçılar döneminde ordu gibi modernleştirilen polisin niteliği, siyasal rejimin niteliği oldu, militaristleşti. Artık kadiri mutlak bir güçtü. Yasal sisteme ve hukuka karşı sorumluluğu yok denecek kadar azdı. Cumhuriyet döneminde hükümetler siyasetlerine uygun polisin gücünü zaman zaman arttırdı. Muhalefet ise sivilleşme adına bunu sınırlamaya çalıştı. Ne demek istiyorum? Dün polis bürokrasinin gücüydü. Bugün bürokrasi ve yargıya hakim olan cemaatin gücü. Polis dün Tanzimat'ta olduğu gibi bugün de cemaatin yeni devlet inşasının temeli. Bu nasıl görülmez? Büyük oyunu görmek için Türkiye'deki son TSK tasfiyesini ve polisin artan gücünü anımsatmama gerek var mı? Jandarma niye polise bağlanmak isteniyor? Ergenekon balyoz gibi kurgulanmış siyasal davalardan amaç yeni bir devlet inşası önündeki tüm engelleri kaldırmak değil mi? Cumhuriyet kazanımlarını kökten yıkacak cemaat ideolojisinin uluslararası güçlere boyun eğen despotik ve çağ dışı bir devlet kuracağı ortada değil mi? Yoksa biz bir emekçi olan polise niye düşman olalım? Bakınız, Ahmet Rasih Tayşi bir polisti. 1930-38 yılları arasında Atatürk'ün koruma polisliğini yaptı. 8 kişilik yakın koruma grubu içindeydi. Özel seçilmişlerdi. Hepsi yakın dövüş ustasıydı. Keskin nişancılardı. Bu özel ekibe İngiltere'den sağa sola çekmeyen özel yapım tabancalar getirtilmişti. Atatürk İstanbul'a geldiğinde onlar da Dolmabahçe Sarayı'nda kalıyordu. Yani devlet Atatürk'ün hayatını bu 8 polise emanet etmişti. Koruma polisi Ahmet Rasih Tayşi Atatürk'ün korumalığını yaparken sık sık kime gidiyordu biliyor musunuz? Melami Şeyhi Kemali Efendi'ye. Sadece ona değil, Eyüp'te Abdülhakim Arvasi'yi de ziyaret ediyordu. Bu ziyaret daha ilginç aslında. Çünkü Arvasi 1930'daki Menemen olayında da yargılanmıştı. Gerçi beraat etmişti ama yine de Atatürk'ün özel koruması Abdülhakim Arvasi'yi ziyaret etmekte bir sakınca görmüyordu. Benzer şekilde Nakşibendi, Kadiri, Melami hocalarıyla görüşüyordu. Hatta Ahmet Rasih Efendi daha sonra üstadı Ömer Efendi'den aldığı Melami hilafetiyle şeyh bile oldu. Tüm bunlara rağmen Tayşi'nin Atatürk'ün özel güvenlik ekibi içinde olmasında bir sakınca görülmemişti. Polis memuru Tayşi'yi ne zaman sakıncalı görülmüş biliyor musunuz? Demokrat Parti döneminde Halk Partili olduğu için kızak göreve alınıvermişti. Evet, biz polise niye düşman olalım? Arınçların anlamadığı bu. Arınç'ı fazla merakta bırakmayayım. Emre Uslu 17 Aralık tweet bilgisini nereden aldı? Geldik polis Tuğrul Turhal'a. Görevden alınan 5 emniyet amirinden biri kaçakçılık şube müdürü Tuğrul Turhal. 1973 Kayseri Bünyan doğumlu. 1987 İzmir Polis Koleji'ne girdi. 1991'de mezun oldu. Sonra emniyet bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2004 yılında ABD'ye gitti. 2009 yılında ABD'den döndü. Doktorasını yapmıştı. Oda TV'nin Emre Uslu gibi polisler yıllarca bu ABD'de neler yapıyor diye yazması üzerine bu polis öğrenciler apar topar 2009'da Türkiye'ye getirildi. Emre Uslu Bingöl'e atandı, istifa etti. Ona yazı yazıp tweet atma görevi verildi. Sonra bu polisler kurdukları tezgahla Oda TV çalışanlarını Silivri cezaevine attırdı. Tuğrul Turhal Mardin'e atandı. Görevini yapmayı sürdürdü. Sonra İstanbul'a tayin edildi. Ardından 17 Aralık operasyonu geldi, görevden alındı. Bu operasyona sonra geleceğiz. Şimdi konumuz İsrail'in Türkiye'deki operasyonu. Çünkü tüm bu olup bitenler bunun sonucuydu. Oslo görüşmesinin sızdırılmasını unutmadınız değil mi? Unutmayın, o konuya döneceğiz. Ne dedik? Bir kişi üzerinden gidelim bakalım İsrail'in Türkiye'deki kuklaları kim? Kim mi? Son yıllarda Türk medyasında MİT konusunda en fazla kim kalem oynattı? Şüphesiz eski polis amiri, yeni köşe yazarı Emre, yani Emrullah Uslu. Dipnot: kişisel internet sitesinde biyografisini şöyle yazdı. 1997 yılında polis akademisinden mezun oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda çalıştı. Kanada'nın Toronto kentine dil eğitimi için gitti. Burada bir yıl kaldı. ABD'de John Jay College of Criminal Justice ve The Center on Terrorism bünyesinde terör eğitimi aldı. Utah Üniversitesi'nde Kürt siyasal kimliğinin dönüşümü, modernleşme, demokratikleşme ve globalleşmenin etkisi konulu doktora tezi yazdı. Oda TV'nin yazdığı haberlerin ardından 7 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden istifa etti. Washington DC'de bulunan Jamestown Foundation adlı düşünce kuruluşu analisti, Taraf Gazetesi ve Today Zaman gazeteleri köşe yazarı. Emre Uslu yazılarında özellikle son dönemde birini hedef yaptı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Oysa bir dönem ne çok seviyordu. Tarih 27 Aralık 2011. Uslu Twitter'da yazdı. Hakan Fidan adam gibi adamdır. Şerefsizlerin manipülasyonları onu küçültmez. Sonra ne değişti? Araya İsrail girdi. Taraf yazarı Uslu MİT'in İran politikasına karşı çıktı. Taraftaki birkaç yazısından alıntı yapayım. Hakan Fidan 2010 yılında MİT'e geldikten sonra MİT SİHA'dan aldığı bilgileri İran ile paylaştığı için Türk-ABD istihbarat anlaşması bile riske edildi. 18 Haziran 2013 taraf. Hakan Fidan Mursi'ye ilk ziyaretini İran'a yap dedi. Nedir bu İran sevgisi? İran bir süper güç değil. Üstelik bölgede izole edilmiş, üstünde uluslararası ambargo olan bir ülke. Batı müttefiki Türkiye'nin istihbarat başkanının başka ülkeleri İran'a yönlendirmesi gerçekten mantıkla açıklanabilecek bir tutum değil. 5 Eylül 2013 taraf. Son birkaç yıldır Türkiye İran istihbaratının operasyon alanına dönmüştür. Örneğin İran'ın nükleer silah programı ihtiyaçlarının Türkiye üzerinden İran'a transfer edildiği kanısı ciddi bir kanıdır. Hüseyin Tanideh adlı İran ajanı nükleer kaçakçılıktan aranırken Türkiye'de yakalanmış. Almanya'nın iade istemesine rağmen Hakan Fidan'ın devreye girmesiyle iade işlemi durdurulmuştur. 23 Ekim 2013 taraf. MİT JİTEM'in rolünü almış. Hrant Dink cinayetinden Malatya'daki misyoner cinayetlerine kadar hemen her cinayette ipuçlarından biri mutlaka MİT'e gidiyor. En son Paris'te Sakine Cansız cinayetinde de MİT'in parmağı ortaya çıktı. 16 Ocak 2014 taraf. Emre Uslu benzeri çok yazı kaleme aldı. Referans kaynakları da ilginçti. Jerusalem Post'a yazan İsrailli istihbarat analisti Yossi Melman'a göre İran Nisan 2012'de İran'ın nükleer silah programını yürüten, İranlı nükleer uzmanlarını öldüren 15 Mossad ajanının deşifre ettiklerini duyurmuştu. Melman MİT'in kimliklerini İran istihbaratına verdiğini ima ediyor. Hatırlayın, Hakan Fidan toplantılarda İran'ın nükleer programını savunduğu için İsrailliler tarafından İran'a hizmet etmekle suçlanmıştı. 24 Ekim 2013 taraf. Emre Uslu, İsrail eski Dışişleri Bakanı Ehud Barak'ın İran destekçisi bir adam Türkiye Mossad'ının, yani MİT'in başına atandı. Onların elinde önemli miktarda sırrımız var. Son iki aydaki izlenimimiz bu sırları İran'a açabilecekleri şeklinde. Bu da çok rahatsız edici sözlerini hep hatırlattı. Ne tesadüftür ki son aylarda Wall Street Journal'dan Washington Post'a kadar birçok ABD gazetesinde MİT'in İran ilişkilerini eleştiren yazılar çıktı. Sadece Emre Uslu değil, cemaatin yayın organlarının hedefinde de İran ve Hakan Fidan vardı. Emre Uslu tek değildi, cemaatte kendisi gibi altın nesil kuşağından çok kişi yetiştirdi. Unutmadım, Oslo görüşmesini kimin sızdırdığı meselesine geleceğim. Konunun tüm detaylarıyla anlaşılabilmesi için Oslo görüşmesinin sızdırılma tartışmalarını sürdüğü o günlerde Silivri cezaevinde yaşanan bir ölümü yazmam gerekiyor. Bir MİT görevlisi kalp krizinden öldü. Tarih 13 Kasım 2011. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde kalp krizi geçirdi, öldü. 56 yaşındaydı. Özel harpçi bir subaydı. 1995'te emekli olunca MİT'te çalışmaya başladı. Son olarak MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir unvanıyla Asya bölgesinin sorumluluğuna atandı. Oda TV soruşturması kapsamında ifade vermek için gittiği Afganistan'dan 9 Mart 2011'de yurda dönerek savcı Zekeriya Öz'ün karşısına geçti. Kaçma şüphesiyle tutuklandı. Kozinoğlu adının soruşturmada geçmesini biz Oda TV'ciler şaşkınlıkla karşıladık. Bizle ne ilgisi vardı? İddianameden öğrendik. Oda TV'den ele geçirilen ST312-0827-AS-4MS-1TF89 seri numaralı bilgisayar hard diski içerisinde Soner Bey'den gelen başlıklı bir belge bulunmuş, belgenin yapılan incelemesinde Soner Yalçın'ın talimatlarını içeren örgütsel notlar olduğu görülmüştür. İddianameye göre şu talimatı vermiştim. Rusya ve Özbekistan'daki cemaat operasyonları hakkında Kozinoğlu'ndan gelen belgeleri mutlaka gündeme taşıyalım. Kozinoğlu'ndan gelen diğer belgeleri de değerlendirelim. Savcılık ifadesinde dedim ki Kaşif Kozinoğlu'nu tanımıyorum. Kozinoğlu savcılık ifadesinde dedi ki ben Soner Yalçın dahil hiçbir gazeteciyi tanımıyorum. Zaten polis ve savcılıkta aramızda irtibat olduğuna dair bir tek delil yoktu. Kanıt dedikleri bugün artık virüs olduğu kesinleşen Koz isimli o dijital Word sayfasıydı. İddianameye göre Kozinoğlu hiç gitmediği Rusya ve sık gittiği Özbekistan'da cemaate yapılan operasyonları Oda TV'ye sızdırıyordu. Savcılar buna kanıt olarak Oda TV'ye giren 19 Ağustos 2010 tarihli Nurculara hapis yolu gözüktü başlıklı haberi koydu. Oysa Oda TV o haberin kaynağını göstermişti. Risalehaber.com yani Nurcular'ın kendi sitesi. Savcılık bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Kozinoğlu'nu hapse atmak için bir zorlama vardı. CIA ajanı Graham Fuller Fethullahçıları anlatırken şöyle diyor. Nur hareketinin Türkiye'de 236 ilk ve ortaokul, özellikle eski Sovyet blokuna dahil ülkelerde olmak üzere dışarıda 280 okul açmış olduğu. Eski Sovyet blokundaki okullar önemliydi ve engel görülen herkes yok ediliyordu. Graham Fuller, Siyasal İslam'ın Geleceği, sayfa 221. Haklarını yemeyeyim savcıların. MİT görevlisi Kozinoğlu ile ilgili ellerinde çok önemli delil vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün amblemini taşıyan 3 Ocak 2011 tarihli resmi evrak. Oda TV iddianamesinin ek delil klasöründe yer aldı. Delil olarak dava dosyasına konan ihbar mailinde şu yazılıydı. Bana Güler Sabancı'ya suikast teklifi yapıldı. Ben bu durumu hemen MİT'e bildirdim. İnternet üzerinden MİT İstanbul Başkanı Kaşif Kozunoğlu ile Şidemci Mafya Selami Yılmaz ekibi danışıklı dövüş yaptılar. Kaşif Kozinoğlu JITEM sorumlusu binbaşı Mehmet Hasan Çallı'yı öldürdü 31 Mart 2004'te. JITEM'ciler de 9 Nisan 2004'te Sakıp Sabancı'yı öldürdü. Kaşif Kozinoğlu'nun amacı Güler Sabancı üzerinden Sabancı Holding'i ele geçirmekti. Ek klasör 34 sayfa 8. Kozinoğlu hapse veya ölüme bu deli saçması sözle delillerle gönderildi. Bu zorlama niye? Ek delil klasörlerinden öğreniyoruz ki Kozinoğlu'nun telefonları 2009'dan itibaren dinlendi. Kimi meslektaşlarıyla yaptığı telefon konuşmaları davayla hiç ilgisi yokken delil klasörlerine kondu. Fakat iddianameye göre Kozinoğlu'nun bize gönderdiği MİT belgeleri vardı. Onlar delil klasörlerine konmadı. Neden saklandığını önce anlayamadık, sonra fark ettik. MİT'e ve dolayısıyla Hakan Fidan'a Kozinoğlu üzerinden operasyon yapılacaktı. Saklanan o sözde belgeler bir sonraki soruşturmanın başlamasına neden olacaktı. Dikkat ediniz, Kozinoğlu 13 Kasım'da öldü. Polis 22 Kasım'da büyük bir KCK operasyonu başlattı. 49'u avukat, 88 kişi gözaltına alındı. Sıkı durun. 23 Kasım'da AFP yani Ajans France Presse muhabiri Mustafa Özer, soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Bilal Bayraktar'a MİT ile olan bağlantılarını anlattı. 7 Şubat operasyonunu hangi savcı başlattı? Bilal Bayraktar. 22 Kasım operasyonuyla KCK içindeki MİT'çiler bir bir ortaya serildi. Ayrıca bir başka oyunları da tutmamıştı. KCK gözaltılarında MİT tarafından kullanılan bir isim daha vardı. Eli Kalaşnikovlu fotoğrafı medyaya sızdırılan avukat İrfan Dündar. Yalçın Küçük Oda TV duruşmasında açıkladı. Avukat İrfan Dündar sürekli telefon etti. Hep evime gelmek istedi, reddettim. MİT ajanısın dedim. İrfan Dündar aracılığıyla bana komplo kuracaklardı. Evet, Oda TV üzerinden MİT'e gideceklerdi. Kozinoğlu ölünce MİT'e operasyon KCK üzerinden oldu. Oda TV davası ise sadece gazeteciler davası olarak kaldı ve çöktü. Yani MİT'e yapılan operasyon KCK üzerinden değil, Oda TV üzerinden olacaktı. Kozinoğlu'nu bu kadar zorlamayla hapse atmalarının sebebi buydu. Ölümü bunu engelledi. Oda TV'den olmadı. KCK üzerinden MİT'e gidildi. Nasıl olsa Oslo sızdırmasıyla kamuoyunun bir bölümü ikna edilmişti. Milliyetçiler PKK görüşmesi nedeniyle MİT'e ve Erdoğan'a ateş püskürüyordu. O sıcak günlerde Türk Hava Kuvvetleri uçakları 28 Aralık 2011'de PKK'lı diye Şırnak Uludere'de silah kaçakçılığı yapan insanların üzerine bomba yağdırdı. 35 kişi öldü. Cemaatin yayın organları olayı manşet yaptı. İstihbaratı MİT verdi. Kürtler de kazanılmıştı. Ortam müsaitti. Ve operasyon için düğmeye basıldı. Tarih 7 Şubat 2012. İstanbul'da özel yetkili savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırdı. Fidan savcı Sarıkaya tarafından telefonla çağrıldı. Başbakan Erdoğan'ın izni gerekiyordu, izin verilmedi. Savcılık emekli MİT mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarılması için İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Mesut Özcan, savcılığın talebi üzerine iki isim için yakalama kararı çıkardı. Evlerinde arama yapıldı. MİT eski müsteşarı Emre Taner ve iki MİT görevlisini daha ifadeye çağırmıştı. Onların Oslo görüşmesine katılmadığı düşünüldüğünde soruşturmanın SALT Oslo ile alakası olmadığı anlaşılıyordu. Oslo'da KCK ile görüşmeleri yürüten Fidan, KCK'yı organize etmek ve eylemlerini yönlendirmek gibi ağır bir iddia ile suçlanıyordu. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 244.